Ayrım 3. Hacı Bektaş Veli, Fevaid, Yararlı Öğütler, hazırlayan Baki Öz. Sayfa 36. Öğüt 27. Temizlenme, taharet durumu. Hazreti Bektaş Veli, Tanrı aziz sırrını kutlasın, buyurdu ki, Hazreti Peygamber'i uykuda gördüm. Bana, çocuğum, giysilerini kirden arındır. Ta ki haktan nasibini alasın, buyurdu. Ya Resulullah, benim giysim hangisidir, dedim. Buyurdu ki, Tanrı, Cenab-ı Hak seni 5 giysi, hilat ile örtmüştür. İslam giysisi, hilat-ı İslam, iman giysisi, hilat-ı iman, birlik giysisi, hilat-ı tevhid, bilgi giysisi, hilat-ı marifet, sevgi giysisi, hilat-ı muhabbet. Gerekir ki bunları temiz olmayan iç ve dış ilgilerden koruyasın. Öğüt 28. Bir şeyi zihinden göz önüne getirme durumu. Hacı Bektaş Veli buyurmuştur. Geçmişi anma ve gelecek için bekleyişte bulunma. Zaman ve durumun gereği her ne ise ona önem ver. Hacı Bektaş burada toplumda ve doğada değişmenin yasalarına dikkatleri çekiyor. Toplumsal değişmeyi benimseyerek ve ayak uydurarak uygarlıkların yaratılabileceği, çağdaşlaşmanın sağlanabileceği anlayışını kazandırıyor. Hacı Bektaş'ın bu gözlemi ve düşüncesi çağına göre oldukça ileri bir düşüncedir. Bu yaklaşımla bakarak onu diyalektik düşünce tarihinin önemli halkalarından biri kabul etmek gerekir. Bu da kulluğun özelliğidir ve yine buyurdu. Bir iyilik yapılır da sen ona karşı kötü davranırsan, o zaman onun insanın her an huzurunu kaçıran bir şey olmasına bir şey denemez. Öğüt 29. En iyi olana nesne, hilat-ı hayrul eşya. Hazreti Bektaş Veli'den sordular, hangi şey daha iyidir? Buyurdu, derviş gönlü ki onda Tanrı'yı sürekli bilme, düşünme ve anımsama özelliği yahut bulunur. Yine Hazret'ten sordular ki, Arif kimdir? Buyurdu, İnsan yamalı hırka ve seccade ile arif olmaz. Arif odur ki, dünyadan ve onda olan nesnelerden haberi olmaz. Ve yine Hazret Tanrı aziz sırrını kutlasın buyurdu. Başıboş bir durumda yaşayan, fakat o durumda Tanrı'yı arayan kimsenin tutumu, Kur'an okuyan fakat gönlü Tanrı'da olmayan kimseden hayırlıdır, yeğdir. Hacı Bektaş Veli bu sözleriyle dinin dışsal, zahiri yanını uygulayanlara, şeriatı yerine getiriyorum diye din istismarcılığı yapanlara, dine gönülden değil de gösteriş olsun diye bağlananlara, Atatürk'ün deyimiyle din bezirganları ve din aktörlerine, Hacı Bektaş sünnidir, Hacı Bektaş'ın kitapları şeriatı işliyor diyen çevrelere en güzel yanıtı yine kendisi veriyor. Hacı Bektaş'ın derviş özelliği ve Alevi kişiliği bu sözleriyle de dile getirilmiş oluyor. Öğüt 30. Gayb erenlerinin durumu. Ricail gayb. Üçler, beşler, yediler, kırklar tasavvufta ve Alevi Bektaşilikte kutsal sayılırlar ve kutsal kişilerdir. Ermişler, Tanrı'nın insandan gizlediği şeyleri bilirler. Bu gizliliği, gaybı bilenlere ricail gayb denir. Batınilerin inançlarına göre imam ölmez, ancak gayb olur. Sonra yeniden dünyaya gelir. İsna-ı Aşeriye adıyla anılan 12 imamcı görüşe göre Muhammed Mehdi'nin kayboluşundan yeniden ortaya çıkacağı zamana kadar geçen süre gaybettir. Bu süre kendi arasında ikiye ayrılır. Mehdi'nin temsilci ve buyruk gönderdiği süreye küçük gizlilik, gaybeti sura, Mehdi'nin temsilci ve buyruk göndermediği süreye ise büyük gizlilik, gaybeti kübra denir. Tasavvuf dilinde geleceği ve bütün gizleri bilen 40 ermişe Recebiyyun veya Ricalullah denir. İnanca göre her yüzyılda sayıları 40 olan ermişler, her yıl Recep ayında Arap takviminin 7. ayı, Tanrı'nın izniyle bütün gizleri ve geleceği bilirler. Kırklar, Alevi Bektaşi inancında da önemli yer edinirler. Hazreti Muhammed'in dahi zorlukla katıldığı kırklar meclisi, denenmişlerin, sulanmışların katıldığı meclistir. Alevi kültüründe önemli bir yeri vardır. Tanrı kutsal hadisle buyurdu. Velilerim kubbelerimin altındadır. Benden başkası onları bilmez. Yani Tanrı, Cenab-ı Hak, kimi evliyasını yüce kubbeleri altında onların dış görüntülerini dünyaya bağlayan kimselerden gizlemekte ve onların yüzünü yabancıların bakışlarından saklamaktadır. Öğüt 31. Rıza ve teslim durumu. Tanrı yüce kitabında buyurmuştur. Ya Muhammed, andolsun ki onların arasındaki anlaşmazlıkta seni hakem kılmadıkça ve sonra da senin yargından dolayı nefislerinde darlık bulmayarak sana tam teslimiyet gösterir olmadıkça inanmış olmazlar. Bana kalırsa gerçeğe ulaşmak isteyenler, salikler, Tanrı'ya bıraksınlar ki bu tevekkül aşamasıdır. Tevekkül öyle bir şeydir ki kimse bir işi Tanrı'ya öyle bırakır ki tıpkı onu kendisine vekil edinir. Kur'an ayeti, ne güzel Mevla, ne güzel vekildir. Yine de bu durumda kulun o işle olan ilgisi sürekli olur. Teslimde ise kendine bağlı sandığı o ilgiyi de çeker. Bütün bağlılığın artık Tanrı'ya ait olduğunu bilir. Bu aşama, mertebe, rıza aşamasının da üstündedir. Çünkü rıza aşamasında kul, yalnız kendi huy ve mizacına uygun şeyleri Tanrı'ya ısmarlar. Çünkü onda doğallık kalmamıştır ki, mizacına uygun olan ya da uygun olmayan şey bulunsun. Kur'an ayeti. Sonra da senin hükmünden nefislerinde darlık bulmayarak kavramı, rıza aşamasına delildir ve teslim aşaması ise rızadan daha yüksektir. Gerçeğe ulaşmak isteyen salik, gerçek gözüyle kendisine bakacak olursa, vücudu rıza aşamasında mıdır ya da teslim aşamasında mıdır kesinlikle bilinir. Öğüt 32. Gerçek yoksulluk, geçici varlıkları. Bırakıp Tanrı'ya bağlanma. Hacı Bektaş Veli'den Tanrı aziz sırrını kutlasın, sordular ki, yoksul, fakir kimdir? Buyurdu. Yoksul o kimsedir ki, onun Tanrı'dan başka kimseye gereksinmesi olmaz. Bir arif, bilge bunu işitti ve buyurdu. O nedenle gereksinmesi kalmaz ki, bütün varlığı Tanrı'da yok olmuş bulunur. Öğüt 33. Aydınlatma durumu, haleti irşad. Hacı Bektaş Veli, Tanrı aziz sırrını kutlasın buyurdu. Tanrı her kimi kendisine yakınlık, kurbi haslık düzeyine mertebe yüceltirse, ona ne yapsalar yapılan şeylerden razı ve hoşnut olur. Çünkü Tanrı'ya yakınlık aşaması da rızasızlık ve hoşnutsuzluk ile bulunamaz. Yine Hacı Bektaş Veli buyurdu. Çalış ki efendinin kapısından hiçbir durumda ayrılmayasın. Çünkü kapı herkesin başvurduğu yerdir. Böyle bir efendinin kapısından ayrılan kimse de artık ne karar ne durak bulunur. Çünkü o eşikten ayrılan bir kimse bir daha bir makam, bir karar bulamamıştır. Ve buyurdu, Bir göz kırpımı zaman kadar iyilik ve yardımından seni ayırmayan bir dosttan, Allahü Zülcelal'dan nasıl uzaklaşabilirsin? Ve yine bir göz kırpımı zaman kadar kendisine uygun ve elverişli olmadığın bir kimseye sevgi iddiasında nasıl bulunabilirsin? Öğüt 34. Tanrı'ya yakınlık durumu. Hacı Bektaş Veli buyurdu. Yakınlıkta ikilik vardır ki bir kimse diğerine yakın olur. O durumda iyi özen gösterecek olursan yakınlık uzaklık olmuş olur. Çünkü ayrı olmaktır. Ayrı derviş yoktur. Dervişlik birliktir. Can yakınlığı olunca yer uzaklığının önemi yoktur. Öğüt 35. Kalp ve içindeki. Zarf ve mazruf. Hazreti Bektaş Veli'den Tanrı aziz sırrını kutlasın, sordular ki, her şeyde her şey vardır. Küllü şeyin fihi küllü şey. Yani her varlık tüm olgunluklara, cem-i kemalete sahiptir. O durumda tümünü kapsama yalnız insana özgü değildir. Yanıtında buyurdu ki, her şeyin her şeyde olması varlıkların tümlüğüne, külliyetine, yakın ol rütbesinin geçmesi yönüyledir. Şüphesizdir ki onun toplayıcılığı, tümcülüğü, kapsayıcılığı, evrenselliği, tasarı, duyu ve güç olarak ayrıntısına girmeden kestirme yoluyla olgunluğa, kemalete geçiş yeridir. Hiçbir amaç ayrıntılarıyla anlatma yoluyla aydınlanmaz. Ortaya çıkmaz. Doğrusu şu ki, o görünen şeyin özelliği onu gerektirsin, ona gereksinim duysun. Tanrı'nın birliğini ve görünen şeyleri kendinde toplayan vücut, insandır. Ta ki bütün olgunluk, yetkinlik, kemalet onda doğrudan ve ayrıntılarıyla görünsün. Bilinen zamanda beyinde toplanan varlık alemiyle ilgili çeşitli işler gören görüntülerin ayrıntıları içeren beyinde toplanmış olduğu üzere. Bu toplanma, birliktelik insana özgüdür. Evrensel doğuşun, ortaya çıkışın nedenidir. Çeşitli ad, kılık ve nitelikteki görünümler kendi özünün ortaya çıkışından ibarettir. Örneğin, tohumun aynen ağacın aksamında görünmesi, toplumun bireylerinde döl suyunun belirleyiciliği gibi. Öğüt 36. Yine Hazreti Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, Tanrı aziz sırrını kutlasın buyurdu. Evrende olan her şey basittir. İster yumurtada, ister tohumda, ister döl suyunda olsun. Hazreti Peygamber Efendimizin hadisinde şöyle buyurulmuştur. Ben öncekilerin ve sonrakilerin bilgilerini, bilimlerini bilirim. Dünya ile işlerinizi de siz daha iyi bilirsiniz. Yani bilinsin ki nebi olmayan veli peygamberliğe ilişkin konularda çağın peygamberine uyar ve gerçekte de o makama bağlıdırlar. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Tanrı'nın nimetlerini düşününüz fakat kendisi hakkında düşüncede bulunmayınız. Yani açıktır ki yüce yaratıcı hakkında akıl yürütmenin en aşağı evresinde beceriksizlik göstermek akıl yürütmeyle aynıdır. Öğüt 37. Rıza ve teslim aşamaları. Sultan Hacı Bektaş Veli Tanrı aziz sırrını kutlasın buyurdu. Bir gün Hazreti İmam Bakır, Hazreti İmam Cafer-i Sadık ile Hazreti Enes bin Malik'in yanına gittiler. Hazreti İmam Cafer, Hazreti Enes'ten sordular ki, hangi makamdansın? Yanıtında buyurdu, öyle bir makamdayım ki, yaşlılığa gençlikten, yoksulluğa zenginlikten ve rahatsızlığa sağlıktan çok bağlıyım, seviyorum. Sonra Hazreti Enes sordu, ey peygamber evladı, siz hangi makamdasınız? Hazreti İmam buyurdu, öyle bir makamdayım ki, eğer beni genç sayarlarsa da razıyım, yaşlı sayarlarsa da, Yine eğer yoksul sayarlarsa da yoksul, varlıklı sayarlarsa varlıklı, eğer sağlıklı sayarlarsa sağlıklı, eğer sağlıksız sayarlarsa sağlıksız sayılmaya razıyım. Böylece anlaşıldı ki Hazreti Enes rıza makamında, Hazreti İmam ise teslim makamındaydı. Rıza, İslam inancında yazgıya, kadere boyun eğme, razı olma demektir. Rıza, Alevi Bektaşilikte Tanrı'dan gelen her şeyi gönül hoşnutluğuyla karşılama, Tanrı'nın hoşnutluğunu, onayını kazanma demektir. Tarikat, rıza kapısıdır. Teslim, barışıklık anlamına gelen Arapça silm sözcüğünden üretilmiştir. Tasavvuf dilinde kendini Tanrı'ya verme, bırakma demektir. Alevi Bektaşilikte kendini mürşide verme, onun buyruğu altına girme anlamına gelir. Kendini yol kurallarına, törelerine, adamaya, bırakmaya da teslimiyet denir. Bektaşilikte teslim halkası, teslim taşı gibi deyimler türemiştir. Öğüt 38. Toplumdan soyutlanarak yalnız yaşama durumu. Her nebi ve veli mucize ve kerametler göstermeye ulaşmış idiler. Gerçi her biri kimi mucize ve keramet göstermiş iseler de daha çok gücün ortaya çıkışına ulaşmış idiler. Ayrıca her dönemin özelliğine göre biri ayın ikiye ayrılması, şakkı kamer, biri ölüyü diriltmek ve biri de ateşi gül bahçesine döndürmek. Bunun gibi her biri doktorun her bir hastalığa ayrı ayrı ilaç uygun görmesi gibi işlemde bulunmuşlardır. Bunun sınırlı ve belirli olarak meydana gelmesi o kadarını yapabildiklerinden değildir. Yerine göre ne yapılması gerekse onu yapmışlardır. Buna benzer örnekler çoktur. Madem ki peygamberler ve veliler Tanrı'nın bağışına erişiyorlar ve onun araçlarıdırlar. Aracın her yaptığı şeyi gerçekte asıl yaratıcı yapmış olur. Şunun gibi ki, bir yazarın elinde yazan kalemin yönetimi yazarın elindedir. Madem ki Tanrı, Hak Teâlâ, onların görünümünden mucize ve kerametleri çıkarmaktadır, o durumda denebilir ki, Tanrı kimi kulları üzerinde mucize ve kerametler göstermeye yetkindir de kimileri üzerinde yetkin değil midir? Hayır, bu söz ve kuşku gerçekte küfürdür. Çünkü seçim yapmış, ayırmış olur ki bu da eş koşmadır. Öğüt 39. Hak yolunda. Hazreti Hacı Bektaş Veli buyurdu ki, Tanrı'yı uykumda gördüm dedim. Sana varan yol hangisidir? Buyurdu. Kendinden geçince erişirsin. Öğüt 40. Yoksulların durumu. Bir derviş Hazreti Hacı Bektaş Veli'ye geldi. Yolculuğa çıkmak için izin istedi. Hazret sordu. Niçin gidiyorsun? Derviş dedi ki, akmayan su bozulur. Hazret buyurdu. Niçin deniz olmuyorsun ki? Hem akmayasın hem de bozulmayasın. Ve yine buyurdu. Göğe uçan bir kuş eğer göklere ulaşmasa da yeryüzünün tuzaklarından ayağı kurtulacak kadar yükselir ya. İşte bunun gibi bir derviş, dervişlikte olgunluk mertebesine ulaşmasa da hiç olmazsa pazarcı topluluğundan kurtularak yükünü hafifletir. Yükü hafif olanlar kurtuldular, ağır olanlar yok oldular. Sırrına eriştiler. Öğüt 41. Makamların en üstünü. Bütün makamların başvuracağı yer makam-ı Mahmud'dur. Bu aşama Hazreti Muhammed'e özgüdür. Tanrı Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Umulur ki senin Rabbin seni makam-ı Mahmud'a göndersin. Makam-ı Mahmud, kıyamet gününde Peygamber Muhammed'in oturacağı yer. Hazreti Muhammed'in en büyük şefaat makamı ve kıyamet günü bütün peygamber ve erenlerin toplanacağı yer anlamına gelir. Öğüt 42. Hazreti Bektaş Veli'den sordular ki, sünnet nedir, farz nedir? Buyurdu, sünnet dünya ve öte dünyayı bırakmak, farz ise Tanrı sevgisidir. Öğüt 43. Büyüklük. Büyüklük odur ki onun görünen durumu, gerçeğe ermemiş halkın görünür durumu gibi, içi, batını ise nitelikli ermiş insanların içi gibi ola. Ve yine buyurdu, görünen huy güzelliği, iç batını huy güzelliğinin unvanıdır. Öğüt 44. Yine büyüklük hakkında Hazreti Hacı Bektaş Veli buyurdu ki, bir dervişe bir şey gönderilmiş, derviş kabul etmiş. Niye kabul ettin diye sormuşlar. Demiş, onu kabulde kendim için aşağılık ve onun için büyüklük gördüm. Kabul etmemem durumunda ise kendim için büyüklük, onun için aşağılık gördüm. Sonuç olarak onun büyüklüğünü kendime yeğledim. Öğüt 45. Hazreti Bektaş Veli buyurdu, Hoca Ahmet Yesevi'den sordum ki, Hoca Ahmet Yesevi ile Hacı Bektaş Veli'nin görüşmeleri tarihsel olarak olanaksızdır. Onun yolu, kulu Tanrı'ya eriştiren yol nasıldır? Buyurdu, sana müjde olsun. Eğer o senin müşterin olmasaydı, eğer seni o istemeseydi, sen onun yolunu sormazdın. Ve bu makamda buyurdu, öyle güzel işler yap ki, sanki yeryüzünde senden başka bir kul ve gökyüzünde de Tanrı'dan başka kimse yoktur. Öğüt 46. Dervişlik üç şeydir. Açgözlülüğü, iyi bir şey yapmaktan kaçınmayı, mal ve para biriktirmeyi bırakmaktır. Yani hiç kimsenin hiçbir şeyinle açgözlülük etmeyesin. Eğer sana bir şey verirlerse almaktan kaçınmayasın ve aldığın şeyi de biriktirmeyesin. Öğüt 47. İnsanın bitip tükenesi iki şeydedir. Biri yararsız ve zorunlu olmayan işlerle, gereğinden fazla yapılmak istenen namaz, oruç gibi İslami uygulamaları Hacı Bektaş Veli yararsız işlerden görüyor. Bu onun İslam'ın dışsal yanına değil, içsel yanına önem verdiğini gösterir. Tanrı'ya gönülden bağlı olmayı ibadet için yeterli görmektedir. Alevi Bektaşilik ve Alevi Bektaşilik'teki ibadet geleneği bu anlayış üzerine kurulmuştur. Farz olan şeylerin kaybı. Diğeri de namazı bedensel organlara indirgeyip kalbin Tanrı özünden aymazlığıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Kalp huzuru ile olmayan ibadet, ibadet değildir. Öğüt 48. İnsanın yüz güzelliği sözünün güzelliğidir. Olgunluğu işlerinin doğruluğundadır. Yani insanın süsü ve güzelliği sözlerinin iyiliğindedir. Olgunluğu ise işinin dürüstlüğündedir. Öğüt 49. Hazreti Hacı Bektaş Veli buyurdu. Her kim dervişlerle oturur fakat onlara karşı olursa, Tanrı onun kalbinden iman nurunu kaldırır. Öğüt 50. Hazreti Hacı Bektaş Veli buyurdu. Her kim rızk için rezzakı verene Tanrı'yı çağırırsa veya her kim doygu yani rezzakı verene yatsırsa hiçbir zaman ne çağırmakla ne de yatsımakla onun kalbine gönül rahatlığı gelmez. Senin rızkın onun sorumluluğu altındadır. Sen doğru bak ve doğru görür ol. Ta ki daha üstünü bulasın. Öğüt 51. Her zaman Tanrı kendini bir kimseden saklarsa ve ona hiçbir delil ve haber göndermezse, yani Tanrı kendini kulundan saklarsa, ona kimse ne doğru yolu gösterebilir ne de haber gönderebilir. Öğüt 52. Bilge kişi odur ki din ve dünya işlerinde kardeşlerine sıkıntı vermez. uygunsuz şeylerden sakınarak kendi nefsine sıkıntı verir. Örneğin, yapılabilecek şeylerle ilgili buyruk, yemekteki istek gibi kardeşler için yerine getirilebilir ama kendi için değildir. Öğüt 53. Hacı Bektaş Veli buyurmuştur. Alçak gönüllülük mideyi doldurmamaktır. Her kim midesini doldurmazsa ondan değişiklik kokusu, üstünlük kokusu gelir. Dolu midede ise üç şey meydana gelir. Biri aymazlık, dalgınlık, gaflet. İkincisi şehvet. Üçüncüsü mizaçsızlık. Mideyi doldurmamaktan ise şunlar meydana gelir. Birincisi bilgelik, hikmet. İkincisi ibadet duygusu. Üçüncüsü ermişlik, velilik, velayet. Bu tümceler Hacı Bektaş'ın zaman zaman insivaya dalarak düşünce ve bilgi üretme anlayışının dile getirilmesidir. Alevi Bektaşi inancında ve düşüncesinde varlıkların Tanrı'dan doğmalarından başlayarak kamil insan durumuna gelinceye dek geçirdiği alem olarak algılanan beş varlık alanı vardır. Bunlar lahut, kesin varlık alemidir. Ceberut, bütün varlıkların Tanrı bilgisinde toplandığı alemdir. Melekut, Tanrı bilgisinde toplanan gerçeklerin açılıp ortaya çıktığı alemdir. Nasut, Tanrı bilgisinde toplanan varlıkların madde biçimine girerek görünüş alanına çıktığı alemdir. Misal ise tüm varlıkların gerçek biçimlerinin ve özlerinin en olgun ve yetkin bir nitelikte bulundukları alemdir. Öğüt 55. Hazreti Hacı Bektaş Veli buyurdu. Bir hükümdar başaramaz, ancak adaletle. Düşman fetihler yapamaz, ancak danışmayla. Gönüller elde edilemez, ancak alçak gönüllülükle. Murat ele geçmez, meğer sabır ile. Öğüt 56. Ve yine buyurdu. Bir hükümdarı koruyan dört şeydir. Din saflığı, güvenilir vezirler, kesin kararı işe esas kılmak, çabayı elde bulundurmak. Öğüt 57. Hazreti Hacı Bektaş Veli, Hazreti İsa Aleyhisselam'dan aktararak söylüyor. İnsanın kurtuluşu dört şeyledir. Az söylemekte, az uyumakta, az yemektedir ki insanı isteğine eriştirir. Bırakma, soyutlama, tecrit, toplumdan uzaklaşma, uzlet, kanıklık, kanaat. Bu anlatımda Hacı Bektaş'ın mücerretlik, dervişlik ve kalenderilik niteliği açıkça görülür. Dahası böylesi bir yaşam biçimi savunulur. Ve dört şeydir ki insanı hakka eriştirir. Büyüklerle oturmak, akıllı kişilere danışmak, kısmetsiz kimselerden sakınmak, köşesine çekilmişlerden yardım istemek. Öğüt 58. Hacı Bektaş Veli, Hazreti İbrahim Ethem'den aktarıyor. Dört şey büyüklüğe delildir. Bilimi üstün tutmak, haramdan sakınmak, devlet büyüklerine saygı göstermek, Tanrı yolunda gidenlerle oturup oturmak. Öğüt 59. Hazreti Hacı Bektaş Veli, Hazreti İmamül Masum'dan aktarmaktadır. Masum adıyla bir imam ve mutasavvuf yoktur. Masum sözüyle imamlar amaçlanmaktadır. Tasavvuf dilinde imam suçsuz ve günahsız demektir ve suçsuz günahsız kabul edilir. Genellikle 14 imam deyimi yerine 14 masum deyimi kullanılır. Masum imamın niteliğidir. Tasavvuf anlayışına göre peygamberler nasıl günahsızlarsa imamlar da öyle günahsızdırlar. Bu anlayış peygamberin Ehl-i Beytimi her türlü günahtan arıt yakarışı üzerine Tanrı'nın bu duayı kabul ederek Al-Ahzab suresinin 30. ayeti olan Ey Ehl-i Beyt! Ancak ve ancak Tanrı'dır ki sizden her türlü pisliği, suçu giderir ve sizi tam bir temizlikle tertemiz kılar, dayanır. Şii Alevi geleneğinde imamlar bu nedenle Ali soyundan olmak zorundadırlar. Masumluk günah işlememeyi dile getirdiği gibi, işlenen günahın günah sayılamayacağını da içerir. Bu nedenle imamlar masumdurlar. Yaptıkları eylemleri günah sayılmaz. Bu inanç hukuksal açıdan kas ve niyet temeline dayanır. Yani imamlar ne yapsalar iyi niyetle ve günah olmadığı kanısıyla yapacaklarından, dış görünümüne göre günah sayılabilecek eylemleri bile Tanrı katında günah sayılmaz. Beş şey mutluluğun delilidir. Bunlar doğru sözlülük, güzel ibadet ve işler, olgunlaşma için gösterilen çaba, doyguyu emekle arama, helalinden rızık arama. Hacı Bektaş'ın toplumcu ve eşitlikçi düşünceleri burada somutlaşıyor. Emeği saygınlaştırıyor ve helal kazancı felsefesinin temeli yapıyor. Ve halden anlayan dervişlerle sohbet. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 50.